Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 93.
Savaşı sürdürmek zorunda olanlar onlardı. Diğerleri ise çarpışma öncesindeki askerler gibi hem savaşa hazırlanıyor hem de eğleniyorlardı. Kimileri oturarak ya da ayakta yemelerini yiyor, kimileri sigara içerek ya da çoktandır görüşmedikleri dostlarıyla konuşarak salonda dolaşıyorlardı. Demir'in karnı aç değildi ve sigara da içmiyordu. Arkadaşlarının yani Sergey Ivanovich'in, Stefan Arkadyevich'in, Svijaski'nin ve ötekilerin yanına da gitmek istemiyordu. Çünkü onların arasında sırtında mavi üniforması heyecanla konuşan Vronski'yi görmüştü. Levin bir gün önceki seçimler sırasında da kontu fark etmiş ve ona görünmemeye özen göstermişti. Çünkü onunla karşılaşmak istemiyordu. Bir pencerenin yanına gizlendi. Bir araya gelen grupları inceledi. Çevresinde konuşulanlara kulak kabarttı. Canı sıkılıyordu. Çünkü heyecanlı, kızgın, endişeli insanların arasında gelip yanına oturan, çevresindeki olaylarla hiç ilgilenmeyen, ağzın içinde bir şeyler geveleyen, denizci üniforması giymiş, dişsiz, yaşlı bir adamla baş başa kalmıştı ve onu başından nasıl savacağını bilemiyordu. Orta yaşlı, çok endişeli, o gün ilk kez giydiği açıkça belli olan yeni çizmelerinin topuğuyla yere her vuruşunda pomatlı saçları işlemeli üniformasının yakasından sarkan orta boylu bir toprak sahibi, ateşli ateşli, böyle rezillik görülmemiştir. Onlara bunu söyledim ama kim dinler? Nasıl canım? 3 yılda buraya gelebildi ancak, diyordu. Levin'e canı sıkılarak baktı ve sırtını döndü. Cırlak bir sesle konuşmasını sürdürdü. Öyle pis iş bu. Başka bir şey değil. Şişman bir general, çevresinde kendisi gibi bir yığın adamla hızla Levin'e doğru geldi. Bu toprak sahiplerinin kimsenin kendini duyamayacağı bir yer aradıkları belliydi. Pantolonunu çalmaları için benim buyruk verdiğimi söylemeye nasıl cesaret edebiliyorlar? Sanırım onu meyhanede bırakmıştır. Senin prens olman hız gelir bana. Gidip de böyle şeyler söylemesin. Alçaklıktır bu yaptığı. Başka bir grupta şöyle konuşuluyordu. İzin verin canım. Yasadaki maddeye dayanıyor bunlar. Kadının soylu karısı olarak kaydedilmesi gerekir. Sizin maddenize lanet olsun. Açık yürekle konuşuyorum. Bu yüzden soyluyuz biz. Güven duymak gerekir. Ekselans, gidip bir kadeh şampanya içelim. Başka bir grup yüksek sesle bir şeyler söyleyen bir soylunun ardından gidiyordu. Bağıran 3 sarhoştan biriydi. Eski bir kurmay başkanı üniforması giymiş, beyaz bıyıklı bir toprak sahibi, tatlı sesiyle Maria Semenovna'ya topraklarını kiraya vermesini söyledim, durdum. Yoksa karının hiç geliri olmayacak, diyordu. Levin'in Svijaski'nin evinde karşılaştığı toprak sahibiydi bu adam. Birbirlerini tanıyarak selamlaştılar. Yaşlı adam, sizi yeniden gördüğüme çok sevindim, dedi. Sizi geçen yıl Nikolay Ivanovich'in evinde gördüğümü unutuyordum. Çiftliğiniz ne alemde, diye sordu Levin. Toprak sahibi elinden başka bir şey gelmezmiş gibi uysal bir gülümsemeyle. Hep zarardayım, diye yanıt verdi. Fransızca coup d'état sözcüğünü kötü söyleyerek, nasıl oluyor da siz bu hükümet darbesine katılıyorsunuz? Sanki bütün Rusya burada buluşmaya söz vermiş. Mavi üniformasının altına beyaz dar pantolon giymiş, mağrur bir tavırla generalin yanında yürüyen Stefan Arkadyevich'i göstererek, bizim de mabeyincilerimiz, belki de bakanlarımız var, dedi. Levin, size şunu itiraf edeyim, bu seçimlerin neden bu kadar önemli olduğunu hiç anlamıyorum, dedi. Toprak sahibi Levin'in yüzüne baktı. Peki ama bunda anlaşılmayacak ne var? Hem bu seçimlerin ne önemi olabilir ki? Tepkisizlik yüzünden ayakta durabilen, geçerliliği kalmamış bir kurumdur bu. Şu üniformalara bakın bir, bunu yeterince kanıtlıyorlar. Bu sulh yargıçlarının kırsal kesimdeki önemli kişilerin bir toplantısıdır. Soruların değil. Peki öyleyse siz neden geldiniz buraya, diye sordu Levin. Alışkanlıktan, ilişkilerimi sürdürmek için. Ahlaksal zorunluluğum yüzünden. Doğruyu söylemek gerekirse buna çıkar sorununu da eklemem gerekir. Damadım vasilik kurumu danışmanı olmak istiyor. Kendisi zengin değil. Bir işe girmesi gerek, dedikten sonra toplantı salonunda konuşan sivri dilli beyefendiyi göstererek, peki ama neden bu adamlar buraya geliyorlar sanki, diye sordu. Yeni bir soylu kuşağı bunlar. Yeni olabilir ama soylu olamaz. Bunlar köylü toprak sahipleri. Bizler soyluyduk. Soyluların haklarına saldıranlara soylu denebilir mi? Ama size göre modası geçmiş bir kurum olduğu için. Doğru, ama yine de saygı duyulması gereken eski kurumlar vardır. Örneğin Smetkov. Belki fazla önemli sayılmaz ama yine de bin yıldır ayakta kaldık. Diyelim ki evinizin önünü bir bahçe haline getirmek istiyorsunuz ve burada da 100 yıllık bir ağaç var. Bu ağaç yaşlı ve çatlamışsa yerine bir çiçeklik yapmak için onu yıkmazsınız. Çiçekliği ağacı koruyacak biçimde kurarsınız. Ağaç bir yılda yetişmez ki, dedi çekinerek. Hemen konuyu değiştirerek, sizin işler ne alemde, diye sordu. Pek parlak sayılmaz, %5 getiriyor bana. Çalışmanız dışında elbette, siz de işe yarıyorsunuz. Söz gelimi kendimde görüyorum bunu. Topraklarımla uğraşmadan önce yılda 3000 ruble getiren bir memurluk görevim vardı. Şimdi daha fazla çalışıyorum ve %5 kazanırsam mutlu oluyorum. Ama çalışmamın karşılığını alamıyorum. Sürekli zarar ediyorsanız neden bir işi yapıyorsunuz peki? Evet, neden yapıyorum? Ne dersiniz? Alışmışım. Çalışmam gerektiğini biliyorum. Toprak sahibi pencereye dayanarak konuşmasını sürdürdü. Size şunu da söyleyeyim. Oğlum tarımla uğraşmayı hiç sevmiyor. Bilgin olacak. Öyle ki bu işi benden sonra sürdürecek kimsem yok. Ama buna karşın yine de direniyorum. Bakın, bu yıl yeni meyve ağaçlarıyla bir bahçe bile kurdum. Evet evet, dedi Levin. Bu yaptığınız çok doğru. Sanki toprağa karşı bir zorunluluk hissediyor gibiyiz. Yani ben çiftliğimden umduğumu elde edemiyorum. Ama yine de uğraşıp duruyorum onunla. Komşum olan bir satıcı var, diye sürdürdü toprak sahibi. Geçen gün beni ziyarete geldi. Malikaneyi sonra bahçeyi gezdik. Bana şöyle dedi. Sizin burada her şey yerli yerinde Stepan Vasilyeviç. Ama bahçe biraz bakımsız. Şöyle belirteyim ki bahçem çok bakımlıdır. Yerinizde olsam şu ıhlamur ağaçlarını kestirirdim. Binlerce ağacınız var. Her biri size iki sağlam tahta verir. Ihlamur odunu da çok değerlidir, dedi. Böyle hesapları çok duymuş olan Levin gülümseyerek sözünü tamamladı. Evet, elde edeceği parayla hayvan ya da toprak satın alır, köylülere kiralardı. Böylece de servet edinirdi. Oysa siz ve ben çiftliğimizi çocuklarımıza bırakabilirsek Tanrı'ya şükrederiz. Duyduğuma göre iyi misiniz, öyle mi? Levin mutlu bir gururla, evet, dedi. Evet, böyle ölçüp biçmeden eski çağlardaki Vestal rahibeleri gibi yangını korumakla görevliymişiz gibi yaşamamız garip olmaz mı? Toprak sahibi kır bıyıklarının altından gülümsedi. İçimizden tarımsal çalışmalarımıza endüstriyel yöntemler getirdiklerini savunan Nikolay Ivanoviç ya da şu yeni gelen Kont Vronski gibilerin böyle yaşamalarına izin veriliyor pekala. Ama şu ana kadar ana malı tüketmekten başka işe yaramadı bu. Neden o tüccar gibi yapmayı başaramıyoruz? Kereste yapmak için neden ağaçlarımızı kesmiyoruz, dedi Levin, aklına gelen bir düşünceye takılarak. Bunu söylediniz. Yangını, o ateşi koruyoruz bizler. Tüccarlara özgü bu düşünce. Soylulara uymaz. Biz bu seçimlerle soylu olmayız. Kendi köşemizdedir soyluluğumuz. Bizim sınıfımıza özgü bir içgüdüdür bu. Kimi zaman köylüleri incelerim. İyi bir köylü daha fazla toprak kiralamaya çalışır. Toprak iyi ya da kötü olsun, yine de ölçüp biçmeden zarar etse bile bu toprağa işler. Hepimiz birbirimize benziyoruz, dedi Levin. Svijaski'nin yaklaştığını görerek, size rastladığıma çok sevindim, diye ekledi. Toprak sahibi Svijaski'ye dönerek, sizin arada tanıştığımız günden beri ilk kez karşılaştık, dedi. Uzun uzun konuştuk. Svijaski gülümsedi. Kuşkusuz yeni düzeni kötülemişsinizdir, dedi. Elbette. İnsan içini rahatlatması gerekir. Svijaski Lenin'in koluna girdi. Onu dostlarının yanına götürdü. Artık Vronski'den kaçınması olanaksızdı. Vronski orada Stepan Arkadyeviç ile Sergey Ivanoviç'in yanındaydı ve özellikle Levin'in bulunduğu yana bakıyordu. Levin'e elini uzatarak, çok sevindim, dedi. Sanırım sizinle tanışma zevkini tatmıştım. Prenses Çerbatski'nin evinde. Levin kıpkırmızı kesilerek, karşılaşmamızı çok iyi anımsıyorum, dedi. Konuşmak için hemen ağabeyine doğru yürüdü. Vronski hafifçe güldü ve Levin'le konuşmasını sürdürmek için hiçbir arzu göstermeden Svijaski'ye döndü. Ama Levin yaptığı kabalığı canı sıkılmış bir tavırla, ağabeyiyle konuşurken yaptığı hatayı düzeltmek için fırsat kollayarak sık sık Vronski'ye doğru bakıyordu. Levin, Svijaski ve Vronski'ye bakarak, ''Şu anda durum nasıl?'' diye sordu. ''Sıra Svetkov'da, onun ortaya çıkması gerek,'' dedi Svijaski. ''Buna razı mı değil mi?'' Durumu belli değil dedi Vronski. Lenin Vronski'ye döndü. Adaylıktan çekilirse kimi önerecekler diye sordu. Sviyaski kimi isterse onu dedi. Belki de sizi dedi Levin. Sviyaski Sergey Ivanoviç'in yanında duran sivri dilli beye endişeyle bakarak canı sıkkın bir tavırla kesinlikle olmaz dedi. Lenin tehlikeli bir konuya daldığını hissederek peki kimi? Nevedovski'yi mi? Diye sürdürdü. Sivri dilli beyefendi kesinlikle olmaz diye yanıt verdi. Nevedovski'nin ta kendisiydi bu gelen. Sviyaski onu Levin'e tanıttı. Stepan Arkadyevich Vronski'ye. Sen mi bu işe sürükleniyorsun yoksa dedi. Tıpkı yarışlardaki gibi bahse girmeyi kabul etmek gerek. Evet buna zorunluyuz dedi Vronski. İnsan bir kez işe başlayınca sonunu görmek istiyor. Mücadele denir buna. Kaşlarını çatarak yüzünün kaslarını gerdi. Ne becerikli bir iş adamı şu Sviyaski. Ona göre her şey çok açık ve belirgin. Evet evet dedi Vronski dalgın dalgın. Bir sessizlik oldu. Bu arada Vronski bir yere bakması gerektiğinden Lenin'e bacaklarına, üniformasına, yüzüne baktı. Düşünceli bakışlarını üzerine dikildiğini ve Lenin'in kendisine söz söyleyeceğini fark edince şöyle dedi. Hep köyde yaşadığınıza göre nasıl oluyor da sulh yargıçlığı yapmıyorsunuz? Sırtınızda sulh yargıcı üniforması yok. Az önceki kabalığını örtbas etmeyi bekleyen Lenin karamsar bir tavırla. Çünkü sulh mahkemesi bana çok saçma bir kurum gibi görünüyor diye yanıt verdi. Vronski çok sakin ama biraz şaşkın. Tam tersi olduğunu sanırdım dedi. Lenin onun sözünü kesti. Bir oyun bu. Sulh yargıçları gerekli değil hiç de. 8 yılda onlara bir kez işim düştü ve sağduyuya uygun olmayan bir karar verdiler. Sulh yargıcı benim elimden 40 verst uzakta oturuyor. 2 rublelik bir iş için bir avukata 15 ruble ödeyip oraya yollamak zorundayım. Sonra bir değirmencinin unu çaldığı için değirmenci tarafından suçlanan bir köylünün değirmenciye iftira suçundan dava açtığını anlattı. Bütün bunlar beceriksiz ve gülünç savlardı. Levin de bunu hissediyordu. Stepan Arkadyevich neşeyle gülümseyerek ''Çok ilginç biriymiş'' dedi. ''Galiba oylama yapılıyor, gidelim.'' Birbirlerinden ayrıldılar. Kardeşinin beceriksiz çıkışını fark eden Sergey Ivanoviç ''Seni anlayamıyorum'' dedi. ''İnsanın böyle bir politik düşünceye nasıl sahip olduğunu anlayamıyorum.'' ''Biz diğer Ruslar bu nitelikten yoksunuz elbette. Şu andaki eyalet soylular başkanı bizim rakibimizdir. Onunla senli benli olduğunu görüyorum. Ondan aday olmasını istiyorsun bir de. Kont Vronski'den. Onunla dost olmazdım ben. Beni yemeğe davet etti ama kabul etmedim. Ne var ki bizden biri o. Neden kendime düşman edeyim onu?'' Sonra da Nevedovski'ye aday olmasını rica ediyorsun. Bu olmaz. Lenin üzgün bir tavırla. Ah bu işlerden hiç anlamıyorum hiç. Bütün bunlar hiç de önemli değil dedi. Olabilir ama sen işe karışıyor ve her şeyi berbat ediyorsun. Lenin sustu. Birlikte büyük salona gittiler. Eyalet soylular başkanı kendisi aleyhine gizli dolaplar çevrilmekte olduğunu hissetmesine ve kendisinin bütün ilçelerin adayı olmadığını bilmesine karşılık adaylığını koymaya karar vermişti. Salon sessizdi. Yazman yüksek sesle İmparatorluk Muhafız Birliği Yüzbaşısı Mihail Stepanovich Snetkov'un adaylığını Soylular Kurulu Başkanlığı'na bildirdi. Ardından seçimler başladı. İki kardeş masaya yaklaşırlarken Stepan Arkadyevich Levin'in kulağına fısıldadı. Sağa doğru. Lenin kendisine açıklanan bütün gizleri unutmuştu ve Stepan Arkadyevich'in bir yanlış yapmasından korkuyordu. Snetkov rakiplerden biri değil miydi yoksa? Oy sandığına yaklaşırken Lenin topu sağ elinde tutuyordu. Ama sandığın başına gelince yanılmaktan korkarak bilgiyi sol eline aldı ve böylece sola geçirmiş oldu topu. Sandığın başında durup sürekli oy kullananlar dirsek hareketinden bilginin hangi yana konduğunu anlamadılar ve öfkeyle kaşlarını çattılar. Sessizlik sağlanınca bilgilerin sayıldığı duyuldu. Daha sonra bir ses kara ve beyaz bilgilerin sayısını bildirdi. Ezici bir çoğunluk yaşlı generalden yana oyunu kullanmıştı. Gürültüler yükseldi. Kapıya doğru koşuşturdular. Snetkov içeri girdi. Soylular çevresini alıp onu kutladılar. Lenin Sergey Ivanoviç'e sordu. Şimdi her şey bitti mi? Tersine yeni başlıyor dedi Sergey Ivanoviç gülümseyerek. Muhalefet adayı daha çok oy almış olabilir. Lenin bunu tümüyle unutmuştu. Yalnızca bu işte bir incelik olduğunu anımsadı ama bu inceliğin ne olduğunu sorma sıkıntısına katlanmak istemedi. Sıkılmaya başlıyor, bu kalabalıktan kaçıp kurtulmak istiyordu. Ona kimse dikkat etmediğinden kendini burada gereksiz hissetti ve gizlice büfenin bulunduğu küçük salona doğru yürüdü. Orada uşakların yanında ferahladığını hissetti. Yaşlı uşak ona bir şeyler yemesini önerdi. Levin razı oldu. beyaz fasulyeli pirzola yedi. Uşaklarla eskinin efendilerinden konuştu. Sonra kendini rahatsız hissettiği salona dönmek istemeyerek tribünleri dolaştı. Tribünler aşağıdaki konuşmaların tek bir sözcüğünü bile kaçırmamak için parmaklıklardan sarkan şık hanımlarla doluydu. Bayanların yanında iki dirhem bir çekirdek avukatlar, gözlüklü lise öğretmenleri, subaylar oturuyor ya da ayakta duruyorlardı. Seçimlerden başka bir şey konuşulmuyor, soylular başkanının yorgun olduğunu söylüyor, tartışmalardaki ustalık övülüyordu. Lenin bir toplulukta bulunanların ağabeyini övdüklerini duydu. Bir bayan avukatına şöyle diyordu. Koznişev'i dinlediğime çok sevindim. Bu zevk için akşam yemeğinden bile vazgeçtim. Gerçek bir şölen bu. Pırıl pırıl her yer, insan her şeyi duyuyor. Bizim orada sarayda kimse böyle konuşamaz. Maydel'den başka kimse yok sanki. O da güzel konuşamıyor.
Ayrım sonu.